Ayrım 2. I. Bölüm. Bu son mektubum. Muhterem hanımlarım Naime ve Şehriban. Kızım Memduha. Oğlum Ali Haydar. Küçük kızlarım Besime ve Mesrure. Bu mektubum ihtimal ki son mektubumdur. Mithat Paşa'nın Taif Kalesi'nden. Ölümünden 2 gün önce. 6 Mayıs 1884'te yazdığı son mektup işte böyle başlıyordu. Abdülhamit, Mithat Paşa'yı önce idama mahkum ettirmiş, sonra da idam cezasını yaşam boyu hapse çevirerek Mekke yakınlarında Taif Kalesi'ne göndermişti. Ama idam cezasının affı kendi yüceliğini ve insanseverliğini kanıtlamak için göstermelik bir davranıştı. Kızıl Sultan'ın asıl maksadı, duruşmanın yarattığı gerginlik dağıldıktan ve Mithat Paşa unutulduktan sonra onu eceliyle ya da hastalık nedeniyle ölmüş gibi göstererek hiç gürültü çıkarmadan yok etmekti. Böylece ne içeriden ne de dışarıdan bir tepki gelecek ve Sultan Hamid en büyük düşmanından kurtulmuş olacaktı. Mithat Paşa son mektubunun bir yerinde, vücutlarımızın ortadan kaldırılması için İstanbul'dan her gün emirler geliyor. A8 yordu. Mithat Paşa Taif Kalesi'ne kapatıldıktan bir süre sonra padişahın kararıyla kale komutanlığına Ömer Bey adında yaşını başını almış bir albay gönderildi. Ömer Bey'in bunamış olduğu her davranışından belliydi. Yalnız mahkumlar değil, askerler bile onun bunaklıklarına kahkahalarla gülüyorlar ve aralarında onun ipe sapa gelmez sözlerini ve davranışlarını anlatıyorlardı. Ama padişah Ömer Bey'i ödüllendirmek için rütbesini paşalığa yükseltti. Mithat Paşa ve kalede mahkum öteki paşalar sessiz sedasız öldürülecek olurlarsa, Ömer Paşa daha üst görevlere atanabilirdi. Mahkumların ecelleriyle ölmeleri çok zaman alabilirdi. Onların ölümünü beklemeye Ömer Paşa'nın pek zamanı kalmamıştı. Kendisi onlardan daha önce ölebilirdi. Bu yüzden Ömer Paşa türlü suikast planları tasarlamaya koyuldu. Aklına gelen ilk cinayet planı paşaların uşaklarını ele geçirerek onları suça ortak etmekti. O sıralarda İstanbul'dan Taif'e Bekir Efendi adında bir de Çerkez binbaşı gönderilmişti. Bu Bekir Efendi 1877'de İstanbul'da Mithat Paşa'nın Beyazıt'taki konağını basan Çerkez Hasan'ın yakın arkadaşlarındandı. Çerkez Hasan o baskında Seraskeri, yani Milli Savunma Bakanı'nı, Bahriye ve Hariciye Nazırlarını, Mithat Paşa'nın uşağını ve 5-6 askeri vurduktan sonra yakalanarak idam edilmişti. Binbaşı Bekir Efendi, Mithat Paşa'dan arkadaşı Çerkez Hasan'ın öcünü almak istiyordu. Çünkü idam kararını uygulatan Mithat Paşa'ydı. Ömer Paşa, Binbaşı Bekir Efendi ile dost oldu. Her ikisinin de amacı paşaların bir an önce yok edilmeleriydi. Ömer Paşa kafasında tasarladığı planı Bekir Efendi'ye açarak, "Bak binbaşım," dedi. "Sen bu paşaların uşaklarını bir köşeye çek ve onlara şöyle de, sizin Taif'ten kurtulmanızın tek yolu bu paşaların bir an önce öteki dünyayı boylamalarıdır. Onlar yaşadıkça siz bu kaleden kurtulamazsınız. Bakın, Nuri Paşa zaten kafayı üşütmüş. Yarın kendini pencereden aşağı atmaya kalkar. Engel olmayın, canı cehenneme, geberip gitsin. Ben pencerelerdeki demirleri yarın kestireceğim. Bir an önce kendisini atar da kurtuluruz. Mithat Paşa ve Mahmut Paşa için de başka şeyler düşünüyoruz. Buradan kurtulmak istiyorsanız bize yardımcı olun." Bekir Efendi bu sözlerden çok hoşlandı. Demek ki Ömer Paşa da kendisi gibi düşünüyor ve paşaların yok edilmesini istiyordu. Ne ala, bu iş başarıyla sona ererse o da belki kısa zamanda İstanbul'a döner ve paşalığa yükselirdi. Ama ya bir aksilik olursa? Bu paşaların arkasından giden yüz binlerce insan vardı. Ya yarın Sultan Hamid devrilirdi, onlar iş başına gelirlerse? Çerkez Hasan'ı düşündü. Bu işin sonunda dar ağacında sallanmak da vardı. Bekir Efendi'nin ödü kopardı dar ağacında can vermekten. Ama şimdi nasıl olur da Ömer Paşa'dan ayrılabilirdi? Bekir Efendi o gece hep korkulu rüyalar gördü. Zaman zaman çığlıklar atarak uyandı. Kendisini hep ipte sallanırken görüyordu. Ter içinde kaldı. Yok, hayır. Başkalarının kanına girecek adam değildi o. Ama ertesi gün yine. Ömer Paşa'nın emirlerine uyarak paşaların uşaklarını odasına çağırttı. Onlara dili döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya çalıştı. Şimdiye kadar paşalara hiç ihanet etmemiş olan bu emektar ağalar binbaşı Bekir'i sessiz sessiz dinlediler. Ama Arif Ağa dayanamadı ve birden patladı. Bekir binbaşı, dedi. Sen bize neler söylüyorsun yahu? Biz hayatımız boyunca hainlik etmemiş insanlarız. Hem de bunca yıldır ekmeğini yediğimiz bu mert ve dürüst insanlara nasıl ihanet ederiz? Ben ölürüm de efendime, paşama ihanet etmem. Doğru yoldan ayrılmam. Bak binbaşı, biz namusumuzu korumasını biliriz. Sen yanlış kapının ipini çektin. Bir gün gelir senden de bunun hesabını sorarlar. Bekir binbaşı buz gibi oldu. Söyleyecek söz bulamıyor. Soğuk terler döküyordu. Sonra, Arif Ağa, dedi, sen beni tanımıyorsun. Şunun şurasında kaç gün birlikte oldu ki? Ama sana söyleyeyim. Ben hayatımda tavuk bile kesmedim. Muharebeye katıldım. Ateş ettim. Kasatura ile düşmanın üzerine yürüdüm. Yaraladıklarım öldü mü? Bilemem. Ama bile bile kimsenin canını alamam. Sonra ahirette ben bunun hesabını veremem. Lanet olsun bana. Doğru yoldan ayrılırsam. Arif Ağa. Paşanın yanına dönünce uzun uzun düşündü. Bu duyduklarını paşaya anlatsın mı? Anlatmasın mı? Anlatırsa ne olacak? Paşa çok üzülecek. Dertlenecek. Ve gözlerine uyku girmeyecektir. Ya anlatmazsa? O zaman da bu hainler, bu alçaklar, bu sütü bozuk, melun, şerefsiz, ikiyüzlü herifler yeni yeni dolaplar çevirecekler ve paşaların canına kıyacaklar. Ama paşalar bunları öğrenirse bir şey yapabilirler mi acaba? Biz bilemeyiz. Onların yapacağı bir şeyler vardır elbette. Dostları vardır, yakınları vardır. Belki de onlar paşaları buradan kaçırırlar. En iyisi, bunu Mithat Paşa'ya duyurmak. O da bilsin bu heriflerin ne dolaplar çevirdiklerini. Sonunda kararını verdi. Bütün duyduklarını bir bir anlatacaktı. Ne var ki? Arif Ağa'nın ağzı kuruyor, dili dudaklarına yapışıyordu. Sonunda, paşam, dedi. Bunlar sizin canınıza kıymak istiyorlar. Daha fazlasını söyleyemeyeceğim. Mithat Paşa, Arif Ağa, üzme canını, dedi. Bunu bekliyordum zaten. Ama bu iş kolay değil. Bunlar Avrupa'dan korkarlar. Bunu kolay kolay yapamazlar. Bütün devletler ayağa kalkar. Ben Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasanın, meşrutiyetin, adaletin, özgürlüğün güvencesiyim. Sultan Hamid neden daha önce Yıldız Mahkemesi'nin kararına uyarak beni astıramadı? Avrupa'dan korktu. Beni öldürürse bu imparatorluk çöker. Bunu bildiği için idam cezasını ömür boyu hapse çevirdi. Şimdi yine korkar. Çünkü beni asarsa yer yerinden oynar. Bekle bakalım. Göreceksin. Bana hiçbir şey yapamayacak. Hak ve adalet yerini bulacaktır. Bir gün kalenin kapıları açılacak ve biz hep birlikte buradan gideceğiz. Yakındır Arif Ağa. Padişahın da defteri dürülecek. Yeni güneşler doğacak bu ülkede. Bunu biz de göreceğiz. Sıkma canını. Mithat Paşa bu söylediklerine gerçekten inanıyor muydu acaba? Bilinmez. Ama zaman zaman büyük bir karamsarlığa kapılıyordu. Avrupa ne yapmıştı onun için? İmparatorluğun tek güvencesi o değil miydi? Yaşamı boyunca bütün Avrupa'ya karşı imparatorluğu tek başına nasıl korumuştu? İstanbul Konferansı'nda nasıl mahvetmişti bütün delegeleri? Sürgünde bulunduğu yıllarda Paris'te, Londra'da koca devleti nasıl savunmuştu? Hem de hiçbir resmi görevi olmadığı halde. Avrupa Abdülhamit'i mi tutuyordu? Yoksa kendisini mi? Kaç yabancı devlet adamı? Mithat Paşa Osmanlı ülkesinde cumhuriyeti ilan etse onunla daha iyi anlaşırız, dememiş miydi? Yabancı gazeteler yıllar boyu onun resmini yayınlamışlardı. Mithat Paşa Osmanlı Devleti'nde reformun, batıya yaklaşmanın, uygarlığın, insan haklarının simgesi olarak görünüyordu. La Presse Illustrée gazetesi 1878 Ekim'inde onun resmini Avrupa'nın dört büyük liderinden biri olarak Bismarck, Gambetta ve de Freycinet'in arasında basmıştı. Avrupalıların kendisine büyük saygısı ve hayranlığı vardı. Ama ne olmuştu sonra? Yıldız Mahkemesi idam kararını verirken Avrupa'nın bütün tepkisi sözde kalmıştı. Gazetelerde sütun sütun yazılar çıkmıştı. Ama neye yarar? Hiçbir devlet onun Taif'e gönderilmesini önlemek için en ufak bir girişimde bulunmamıştı. Acı olan da buydu. Bunları düşünmek istemiyordu. Mithat Paşa ruhunun derinliğinde bu acıyı duydu. Mithat Paşa'nın Arif Ağa'dan duyduğu suikast girişimlerinden biri de kale komutanı Bunak Ömer Paşa'nın paşaları zehirlemek için bir takım araştırmalar yapmış olmasıydı. Paşa bunu haber alınca hemen kaleme sarılarak Hicaz valisi Topal Osman Paşa'ya bir mektup döşendi. Paşa bu mektubunda özetle şöyle diyordu. Kale komutanı Ömer Paşa bizleri zehirlemek için görev almış görünüyor ve bir takım konuşmalarıyla bunu açıklıyor. Hizmetimizdeki uşakları bu cinayeti işlemek için kışkırttığını da öğrendim. Bunu yalnız subay ve erler değil, bütün Taif halkı duydu. Öte yandan uşaklarımızı da kaleye hapsettiler. Uşaklarımız artık yalnız subay ve erlerin gözetimi altında sokağa çıkabiliyorlar. Başka insanlarla konuşmaları da yasaklandı. Bizler şimdi yalnız sizin değil, çavuş ve onbaşılara gelinceye kadar derece derece büyük küçük tüm zabıtanın emri altındayız. Sıradan bir nefer bile bize emredebiliyor. Kendi acizimizi inkar edemeyiz. Bize, 2 yıldan beri hiçbir devletin yasalarında ve yöntemlerinde yeri olmayan baskılar yapılıyor. Yasaları ve adaleti koruyan Zat-ı Şahane'nin bu dereceye varan davranışlara rızası olmadığı malum ise de, düştüğümüz bu duruma sabırla katlanmaktan başka yapacağımız bir şey olmadığı da bellidir. Bu nedenle Allah'a sığınarak ömrümün şu son demlerinde dünyadaki bütün isteklerimden vazgeçip ölümümü temenni etmekteyim. İşte o sıralarda paşanın sağ kürek kemiğinde 2 başlı kocaman bir çıban çıkmıştı. Çıban kan topluyor ve durmadan zonkluyordu. Paşa kaledeki askeri doktor Naşit Efendi'yi çağırtarak derdini anlattı. Doktor, paşayı uzun uzun muayene ettikten sonra, "Çok üzgünüm Paşa Hazretleri, çıbanınız şiri pençeyi andırıyor," dedi. "Ama sakın telaşa kapılmayın. Şiri pençe, biliyorsunuz, bir zamanlar çok korkunç bir hastalık sayılıyordu. Yavuz Sultan Selim Han da bu beladan kurtulamayarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Şimdi öyle mi ya? Cerrahlar yarayı yarıp temizliyorlar. Ne var ki? Ameliyata katlanmak gerekiyor. Siz, Paşa Hazretleri, ne acılara katlanmış bir kişisiniz. Bunu da kolayca atlatırsınız. Orduda Cerrah Mehmet Efendi var. Onu çağırtalım. Çıbanı yarı versin. Mithat Paşa'nın bu Mehmet Efendi denilen cerraha hiç güveni yoktu. Askeri doktora teşekkür ederek, siz benimle ilgilenmeyin. Ben başımın çaresine bakarım, diye doktoru uğurladı. Gerçekte Mithat Paşa'nın hekim Naşit Efendi'ye de hiç güveni yoktu. Çünkü kaledeki söylentilere göre binbaşı Bekir Efendi bir süre önce doktor Naşit Efendi'ye giderek, "Doktor Efendi," demişti. "Sen bana ağza alır almaz can alan bir zehir verebilir misin?" Naşit Efendi buna fena bozulmuştu. Ne de olsa tıbbiye mektebini bitirmiş, çıkarken de Hipokrat yemini etmişti. "Yo, binbaşım," dedi. "Biz yeminliyiz. Ne zehir veririz, ne de can alırız. Çocuk bile düşürtemeyiz. Meslek ahlakımız buna el vermez." Bekir Efendi bunun üzerine, Öyle olsun doktor efendi, dedi. Sana karşı gelecek değilim ya. Ama sen bana en can alıcı zehri nerede bulabileceğimi söyle. Yeter. Senin hiçbir sorumluluğun olmayacak. Anlaşana doktor efendi. Naşit efendi de, haydi. Haydi binbaşım, dedi. Sen çıldırdın mı? Git işine. Benim zehirle mehirle hiç işim yok. Biz can kurtarırız. Can almayız. Bu olayı da kısa zamanda Taif kalesinde duymayan kalmadı. Bunu kimin yaydığı açıklanmadı. Ama söylentinin kaynağı herhalde Bekir Efendi değildi. Belki de Doktor Naşit Efendi kendisinin ne kadar dürüst olduğunu ve yukarıdan gelecek baskılara nasıl karşı koyabileceğini kanıtlamak için bu konuşmayı birkaç yakınına anlatmış. Onlar da bunu tüm kale halkına yaymışlardı. Bu konuşmayı sonunda Mithat Paşa da duydu. Elbette yine huzursuz oldu. Çünkü bu tür söylentilerin ardı arkası kesilmiyordu. Ama bunların yanı sıra Mithat Paşa'yı tedirgin eden bir olay daha oldu. Mithat Paşa Doktor Naşit Efendi'nin kendisine bakmasına karşı koymuştu. Ama Hekim Efendi zaman zaman büyük bir yüzsüzlükle Paşa'nın odasına uğrayarak, ''Paşa Hazretleri, çıbanınız nasıl oldu acaba? Merak ettim de yoklamaya geldim.'' diyerek hatır soruyordu. Mithat Paşa ise karşısında Naşit Efendi'yi görünce Azrail'i görmüş gibi oluyordu. Yine bir gün böyle bir yoklama sırasında Naşit Efendi, ''Duydunuz mu Paşa Hazretleri?'' demişti. ''Şimdi Avrupa'da kloroform diye bir sıvı keşfedilmiş, idam mahkumlarına bu sıvı koklatıldığı zaman insanlar bayılıyormuş. Ondan sonra ister as, ister kurşunla, ister kafasını kes. Adam hiçbir şey duymuyormuş. Ne kadar önemli bir keşif değil mi Paşa Hazretleri? Bakın uygarlık nasıl ilerledi. Yarın insanlar hiç acı çekmeden ölecekler.'' Mithat Paşa ise, ''Evet biliyorum,'' dedi. ''Kaç zamandır bu konuda çalışmalar vardı. Ama doktor efendi, kloroform denilen bu sıvının çok yararları da var. Kloroform can almak için değil, ameliyatlarda insanlar acıya katlansınlar diye kullanılıyor. Ameliyattan önce hastaya kloroformu koklatılınca hasta uykuya dalarmış. Hasta tatlı tatlı uyurken adamın gereken yerini kesip biçiyorlarmış. İş bittikten sonra da hasta uyanınca bir de bakıyormuş ki kurtulmuş. Ya işte böyle Naşit Efendi. Siz doktorsanız niye kloroformun bu olumlu yanlarını düşünmezsiniz de aklınıza hep bunun kötü maksatlarla kullanılışını getirirsiniz? Asker yanınız mı ağır basıyor acaba Mithat Paşa'nın bu çıbağını? Kendisiyle birlikte kalede ömür boyu hapse mahkum edilmiş Mahmut Paşa'yı da çok telaşlandırıyordu. Mahmut Paşa bu üzüntüyle Mithat Paşa'ya hiç duyurmadan Hicaz valisi Müşir Osman Paşa'ya bir mektup yazdı. Müşir Hazretleri, dedi. Mithat Paşa'nın çıbanı içimize dert oldu. Ama ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor. Bütün masrafları tarafımızdan karşılanmak üzere siz emretseniz de Mekke'den buraya bir hekim gönderilse. Ömrüm oldukça sağlığınıza dua ederim. Müşir Hazretleri bu mektuba yanıt vermedi. Paşa bu olaydan sonra Naşit Efendi'den büsbütün uzaklaştı. Kendisinden bir hayır gelmeyeceğini anlayınca çevresindeki insanların öğütleriyle yarasına çareler aramaya koyuldu. Kaledekiler çoban yakası denen bir merhem önerdiler. Bu bir çeşit koca karı ilacıydı. Bulup getirdiler. Kalede yaşam boyu hapse mahkum olmuş olan Mabeyinci Fahri Bey de her gün çıbana bu yakıyı sürdü. Birkaç gün sonra çıban kendiliğinden açıldı ve işlemeye başladı. Sonra da yavaş yavaş dağıldı ve birkaç ay içinde yok olup gitti. Mithat Paşa büyük bir ölüm tehlikesi atlatmıştı. Yakınları buna çok sevindiler. Ama binbaşı Bekir Efendi ve Hicaz valisi Müşir Osman Paşa'nın bundan hiç de mutlu oldukları söylenemez. Oysa vali Mabeyine, yani saraya haberler ileterek Mithat Paşa'nın son günlerinin yaklaştığını bildiriyordu. Saray için bundan güzel bir ölüm olurdu. Olmadı işte. Paşa iyileşti. Paşa iyileşti ama gittikçe artan bir huzursuzluk içindeydi. Çünkü kendisini yok etmek için başka planlar hazırlandığını seziyordu. Önce Taif mahkumlarının özel yemeklerini kestiler. Mabeyinden emir gelmişti. Bütün mahkumlar, askerler gibi karavanadan yemek yiyecekti. 8 kişiye bir karavana geliyordu. Sabahları çorba ve akşamları da turp yaprağından yapılmış bir haşlama yemek veriliyordu. Mithat Paşa önceleri Taif çarşısından kendine yiyecek bir şeyler aldırıyordu. Çünkü dişleri dökülmüştü. Çiğneyemiyordu. Ekmeklerini çorbaya doğrayarak tirit yapıyordu. Mahkumlar dışarıdan sabun ve kömür de aldırıyorlardı. Bu da yasaklanınca küllü suyla yıkanıp temizlenmekten başka çare bulamadılar. Paşaların birer uşağı vardı. Uşaklar hem onlara yemek hazırlıyor, hem de çamaşırlarını yıkıyor, söküklerini dikiyorlardı. Mabeyinden gelen bir emirle uşaklar Taif kalesi dışına çıkartıldı. Mithat Paşa da kendi çamaşırını yıkamak zorunda bırakıldı. Odalarda hokka, kalem, kağıt, kitap ne varsa toplatıldı. Mithat Paşa, İ.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Yunan filozofu Plutark'ın Fransa'da basılmış bir kitabını okuyordu. Onu da elinden aldılar. Paşanın cebinde çok ufalmış bir kurşun kalemle bir kamış kalem kaldı. Yazılarını bu kamışı yemeklerin suyuna batırarak yazmak zorunda kaldı. Binbaşı Bekir, uşakları yanına alarak Taif kalesinden ayrılmadan önce Mithat Paşa'nın odasına uğrayarak Mekke'ye gideceğini bildirdi ve Hicaz valisi Müşir Topal Osman Paşa'ya iletilecek bir sözü olup olmadığını sordu. Mithat Paşa, "Evet Bekir Efendi," dedi. "Söyleyeceklerim var. Şunları anlat kendisine. De ki, Mithat Paşa'nın bu devlete ve millete yaptığı hizmetler ortadadır. Bugün kendisinin ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Ortada bir kötü niyet var. Yani onu yok etmeye, öldürmeye çalışıyorlar. Sizi alet edecekler. Vali Paşa'yı bunun için müşir yaptılar. Bekir Efendi'yi de yarın albay ve paşa yaparlar. Sonra ne olur? Siz Sultan Hamid'den önce vefat ederseniz, mezar taşınıza rütbeniz yazılır. O kadar. Başka bir şey kazanamazsınız. Ama Abdülhamit sizlerden önce ölecek olursa ne olur? Orasını siz bir iyice düşünün. Sultan Hamid'in ne derecede vefasız olduğunu anlamış olmanız gerek. Yıldız Mahkemesi'nin başına geçirdiği Sururi Efendi ne oldu? Onu önce kazasker yaptı. Sonra da Manisa'ya sürdü. Ya Cevdet Paşa? Adliye Nazırı'ydı. Mithat Paşa'yı idama mahkum eden mahkemeyi arkadan yönetti. Sonra ne oldu? Kovuldu. Şimdi konağında kederinden kahrolarak oturuyor. Vali Paşa bunları bir güzel düşünsün. İşler kötü gidiyor. Bir şeyler sezinliyorum. Bu dünya Vali Paşa'ya da kalmaz. Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Onu da hatırlatmak isterim. Bir Müslümanı kim kasten öldürürse gideceği yer cehennemdir. Yazılan mektubun ve Binbaşı Bekir'le gönderilen bu sözlü mesajın bir etkisi olmalı ki. Bir süre sonra uşakların kaleye dönüşlerine izin verildi. O sıralarda Yüzbaşı Mustafa Efendi adında bir subay paşaların bulunduğu yere atandı. Bu yüzbaşının görevi sanki mahkumların yiyeceklerini ve içeceklerini denetlemekti. Yüzbaşı, olur olmaz zamanlarda çay ocağına girerek fincanları, bardakları, çayları, kahveleri ve şekerleri dikkatle inceliyordu. Mahkumlar büyük bir kuşku içindeydiler. Zehiri onun koyacağına herkes inanmıştı. Uşaklar bunu önlemek için dolapları ve çekmeceleri kilitle 17'ye kalktılar ama asma kilit bulamadılar. Mustafa Yüzbaşı çay ocağına girer girmez uşaklar da peşinden geliyor ve Yüzbaşı'yı sıkı bir göz hapsine alıyorlardı. Mithat Paşa günden güne zayıflıyor ve gücünü yitiriyordu. Parası da tükenmişti. Eşlerine yazdığı bir mektupta, "Para konusunda zaruri ihtiyacımız çok fazladır. Yemeye, ve içmeye gerekli olan zaruri masraflarımız azaltıldı. Çamaşırlarımızı dışarıdan sağlamak mecburiyeti hasıl oldu. Buradaki arkadaşlarımızın çoğunun hiç parası yok. Mahmut Paşa ile ben eski don ve gömlek gibi şeylerimizi onlara veriyoruz. Yırtıklarımızı kendimiz yamıyoruz. Uşaklar da bizim yüzümüzden bu sıkıntılara katlanıyorlar. Tüccardan borç alabiliriz ama buna izin vermiyorlar. Bir süre daha para gelmezse gümüş, sutası ve saat gibi şeyleri satmaya mecbur olacağımızı düşündükçe bunun ne derecede ayıp olacağı ve rezalete dönüşeceği aklıma geliyor. Yapamıyorum, diyordu. Uşakların çarşıya gitmelerinin yasaklandığı bir gün. Mithat Paşa dışarıdan süt aldırmak istedi. Bunu bir askerden rica etti. Ama nöbetçi subay askeri yalnız bırakmadı. O da beline kılıcını asarak askerle birlikte çarşıya çıktı. Sütçüden bir okka süt alıp döndüler. Herkes bu subayın askere eşlik etmesini çok yadırgadı. Durumun gerginliği dolayısıyla paşanın dostları yemeklerle yakından ilgileniyorlardı. Yemeklerin denetimi de Taif mahkumlarından Mabeyinci Seyit Bey'e bırakılmıştı. O gün süt kaynatıldıktan sonra Seyit Bey çanağa bir göz attı. Ama sütün rengini hiç beğenmedi. İçine kuşku düştü. Acaba süte zehir mi karıştırmışlardı? Seyit Bey bir kahve kaşığıyla sütün tadına bakacak oldu. Felaket. Süt zehir gibiydi. Seyit Bey'in ağzı ve boğazı yandı. Hemen sütü tükürdü. Ağzını çalkaladı. Kesin. Bu kasıtlı bir olaydı. Seyit Bey suçluyu yakalamış olmanın zevkiyle, arkadaşlar, koşun, gelin, paşayı zehirlemek istemişler, yakaladım, diye haykırdı. Çay ocağında bulunanlardan birkaçı buna inanmak istemedi. Olmaz böyle şey Seyit Bey, senin ağzının tadı yok herhalde, dedikten sonra kendileri de sütün tadına bakmak istediler. Birer kahve kaşığı süt aldılar ağızlarına. İçlerinden biri bayıldı. Biri kustu. Birini revire kaldırdılar. Zehirli süt olayı Mithat Paşa'ya anlatıldı. Ama paşa pek şaşırmadı. Her gün böyle şeyler bekliyordum zaten, demekle yetindi. Sonra nöbetçi teğmeni yanına çağırttı ve kendisine o sabah alınan sütün zehirli çıktığını anlattı. Ve, bir yanlışlık olmuş galiba, dedi. Bana da binbaşı Bekir Efendi'ye ayrılan sütten vermişler. Bakır çalmış herhalde. İçenlerin hepsi zehirlenmiş. Binbaşıya haber verin. Sakın o sütten içmesin. Kimse kurtaramaz kendisini. Teğmen, Mithat Paşa'nın yaptığı espriyi anlamamış olmalı ki. Gidip binbaşıya haberi iletti. Binbaşı da, evet olayı duydum. Sütçü hakkında kovuşturma yaptırıyorum, dedi. Oysa Bekir Efendi'nin o sabah, süt alındıktan sonra arkadaşlarına, tamam, bu iş oldu. Sütü içer içmez hepsi öteki dünyayı boylayacak, dediğini tüm kale halkı duymuştu. Zehirli süt olayı kalede bomba gibi patlayınca mahkumlar bir bardak süt alıp binbaşı Bekir'e götürdüler ve tahlil edilmesini istediler. Binbaşı bundan hiç hoşlanmadı. Olmaz, diye bağırdı. Kalede de, Taif'te de gerekli tahlil aletleri yok. Süt tahlil edilemez. Sütle suikast tasarısı böylece fiyaskoyla sonuçlanınca cellatlar başka yollar aramaya koyuldular. Kafalarında hep zehirle öldürme düşüncesi vardı. Zehiri bu kez de yemek kaplarına koymayı uygun buldular. Ama bu işi hiç kimseye duyurmadan yapmak gerekiyordu. Mithat Paşa maalesef eceliyle öldü, deyip kurtulacaklardı. Bu zehir korkusu mahkumlar arasında büyük bir panik yaratmıştı. Hepsi Mithat Paşa'nın üzerine titriyordu. Yemek kapları Arif Ağa'nın odasında bulunuyordu. Paşa'nın dostları her akşam yatsıdan önce kaplan bir bir işaretleyip raflara yerleştirmeye karar verdiler. Arif Ağa'nın odasının kapısı kilitlenecek ve sabahleyin kapı açıldıktan sonra bütün kaplar gözden geçirilecekti. Bu denetim uygulaması rayına oturmuş gibiydi. Ama bir sabah Arif Ağa tencereleri incelemeye kalkınca bir de baktı ki tüm işaretler bozulmuş. Kapların içine de bir takım eczalar, tozlar, sıvılar konmuş. Arif Ağa hemen Mahmut Paşa'nın odasına koşup olayı anlattı. Mahmut Paşa da büyük bir heyecana kapılarak bütün mahkumları çevresine topladı. Kalede tam bir panik havası esmeye başladı. Demek ki, padişahın niyeti hepsini zehirleyip öldürmekti. İçlerinde en soğukkanlı olan Mithat Paşa'ydı. Heyecana kapılmayalım. Korkunun ecele faydası yok, dedi. Bunlar bizi öldürmeyi akıllarına koymuşlarsa ne yapıp öldürecekler. Ama biz onurumuzu koruyalım. Yalvarmayalım. Boyun eğmeyelim. Başımız dik. Kaderimize katlanalım. Halk bir gün bizim nasıl şehit edildiğimizi anlayacak ve adlarımız tarihin en şanlı sayfalarında yer alacaktır. Düşmana boyun eğmeden bekleyelim. Osmanlı'nın tarihini onlar değil biz yazacağız. Onlar lanetli anılacaklar. Zehirli kaplar olayı Mithat Paşa'nın çevresinde bulunanları çok etkilemişti. Kaplardaki zehirin ne derecede öldürücü olduğunu anlamak için Arif Ağa o kaplarda sebze kaynattı ve kedilere verdi. Her zaman o tür yemeklere saldıran kediler yemeği şöyle bir koklayıp uzaklaştılar. Ağızlarını bile sürmediler. Neden sonra yapılan bir araştırma bu zehirleri tencerelere Nuri ve Memiş adlarında iki teğmenin koyduğunu gösterdi. Teğmenler Arif Ağa'nın odasına pencereden girmişlerdi. Suçlular bu suikast girişimlerini büyük kahramanlıkmış gibi anlattılar. Abdülhamit'in cellat takımı bütün bu başarısızlıklara karşın paşaları zehirleme girişimlerinden vazgeçmediler. Ne var ki? Mahkumların ve uşakların çok dikkatli olmaları yüzünden amaçlarına ulaşamadılar. Mithat Paşa'nın yanı sıra Mahmut Paşa'nın da kahvesine zehir karıştırıldığı anlaşıldı. Mahmut Paşa, birkaç kez sancılarla kıvrandı. İshale yakalandı. Ondan sonra da kahve içmekten vazgeçti. Bir günde su testisine zehir karıştırıldığı saptandı. Suyun rengi değişmişti. Kimse o sudan içmedi ve testi kırıldı. Bu zehirleri tabur ağası İsmail Ağa Mısır'dan getirtiyordu. İsmail Ağa bir süre polisin hizmetinde çalışmış. Sonra da Hicaz valisi Topal Osman Paşa'nın emrinde görev almıştı. Osman Paşa bu İsmail Ağa'ya binbaşı Bekir'den daha çok güveniyordu. Bu kez de onu kullanmaya kalktı. Vali artık bu işi kesin sonuçlandırmak istiyordu. Kafasında yeni bir cinayet planı vardı. Onu uygulayacaktı. Neydi bu plan? Topal Osman Paşa'nın Taif'teki bölüye de güveni kalmamıştı. Oradaki askerler Mithat Paşa'ya büyük saygı gösteriyorlardı. Mahkumlarla asker arasında bir dayanışmanın olduğu seziliyordu. Teğmen, yüzbaşı ve binbaşı gibi subaylar ise bu dayanışmanın karşısındaydılar. Bu durumu yakından izleyen Topal Osman Paşa, Taif'e Albay Çerkez Mehmet Lütfi'nin yönetiminde iki bölük asker ve iki top gönderdi. Taif'teki askerler paşaları koruyacak olurlarsa kale topa tutulacaktı. Miralay ilk önce Arif Ağa'yı odasına çağırtarak, "Bak Arif Ağa," dedi. "Sen dürüst bir adama benziyorsun. Sordum, soruşturdum. Herkes senin zat-ı şahaneye çok bağlı olduğunu söyledi. Ama ne yazık ki seni aldatmışlar. Mithat Paşa'ya uymuşsun. Sen o paşanın ne zararlı bir hain olduğunu daha anlayamazsın. O adam vatanını İngilizlere satmaya kalktı. Önledik. Padişah hazretlerine karşı tertipler hazırladı. Maksadı Osmanlı hanedanını yıkıp padişah olmaktı. Sultan Aziz Han'ı bu maksatla devirdi ve damarlarını kestirerek öldürttü. Sultan Murat'ı tahta oturttu ama deli olduğunu biliyordu. Bir süre sonra onu da tahttan indirdi. Yerine Abdülhamit Han'ı padişah ilan etti. Sonra onu da devirecek ve cumhuriyeti ilan edecekti. Kendisi önce cumhurbaşkanı olacaktı. Daha sonra da hükümdar. Padişahımız Efendimiz bunları haber aldı ve bu haini yakalattı. Öldürtebilirdi. Ama yapmadı. Mahkemeye verdi. Paşa ve kendisiyle işbirliği yapan katiller idama mahkum oldular. Ama Zat-ı Şahane onların cezalarını ömür boyu hapse çevirdi. Sonra ne oldu? Mithat Paşa denen o satılmış adam Taif'te de boş durmadı. İngilizlerle ilişki kurdu. Onlar da paşayı kaçırma planları hazırladılar. Arapları silahlandıracaklar ve üzerimize saldırtacaklardı. Padişah Efendimizin artık sabrı taştı. Hainlerin vücutlarını ortadan kaldırmaya karar verdi. Şimdi, anlıyor musun? Beni neden buraya gönderdiler? Biz bu işi hiç gürültü çıkarmadan tatlı tatlı bitirmek istiyoruz. Arif Ağa'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Albayın öyküsünün baştan aşağı yalan olduğunu çok iyi biliyordu. Kaç yıldır paşanın yanında çalışıyordu. Zaman zaman onun dert ortağı olmuştu. Bakalım bu konuşmanın ardından Albay Çerkez Mehmet sözü nereye getirecekti? İçinden, seni gidi alçak Çerkez Mehmet. Konuş bakalım. Kim bilir daha ne herzeler yumurtlayacaksın, diyordu. Çerkez Mehmet sözlerini şöyle sürdürdü. Bak ağa, dedi. Bizim istediğimiz şey paşanın zehirle öldürülmesi. İstersen sen bunu çok kolay yaparsın. Zehir hazır. Hiç kimse görmeden bunu tencereye karıştıracaksın. Sen de mükafatım alacaksın. Yaşamım değişecek. Zindandan kurtulacaksın. Gider. İstanbul'da bir konak ya da Boğaziçi'nde bir yalı alırsın. Cebine de hemen 1000 ALTM koyarız. Oh, gel keyfim gel. İnsan gibi yaşarsın be Arif Ağa. Sana saraydan birkaç cariye de buluruz. Gönlün çekiyorsa hizmetine bir iki iç oğlanı da veririz. Dünyalar senin olur. Ama bize uymazsan ne olur biliyor musun? Senin de hemen oracıkta canını alıveririz. Öldürüldüğünü hiç kimse duymaz. Kimsenin gibi bir garibe sahip çıkar. Geberir gidersin. Hem padişahımız halife hazretlerine karşı geldiğin için canın doğru cehenneme gider. Kavrulur yanarsın. Arif Ağa çok güç durumdaydı. Ne yapacağını bilmiyordu. Hayır derse hemen orada canına kıyacaklardı. Paşasına bu hainlikleri anlatamayacaktı. En iyisi sözleri kabul ediyormuş gibi yapıp paşanın yanına dönebilmekti. Öyle yaptı. Kabul, dedi. Ne emrediyorsanız öyle yapayım. Ama bana biraz zaman tanıyın. Zehiri birkaç gün sonra tencereye koyayım. O zaman içinde paşam da belki vasiyetnamesini hazırlar. Son mektuplarını yazar. Başka türlüsüne benim gönlüm el vermez. Bu cinayet girişimini burada kesip biraz gerilere dönelim.